Tekrar.
Tekrar. Dolayısıyla adımız da
yemek uygun için. Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Haftanın son günündeki birlikteliğimiz için başkente TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından canlı olarak yayınlanmakta olan Memleketim FM ortak yayınıyla olan birlikteliğimizdeki Hayatın Sesleri'ne hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Nuri Göktaş ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz programımızı. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı 15.55'e dek arayabilirsiniz. Sevgili Meltem, sizlerden gelecek telefonları bekliyor telefonlarımızın başında. Elektronik posta adresimizi de hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr. yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz olduğunu hatırlatalım ve Hayatın Sesleri yine sosyal medya hesaplarımızın da adı. Facebook'tan ve Twitter'dan da ulaşabileceğiniz adresimiz Hayatın Sesleri dedikten sonra şimdi gelin ilk müziğimizi dinleyelim birlikte.
Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi, hangimiz bir kuytu köşe başında bir vefasız için yol gözlemedik. Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedik çılgınlar gibi, hangimiz bir kuytu köşe başında bir vefasız için yol gözlemedik. Herkesten bir anı saklar bu yollar, herkesin acısı sevgisi kadar. Güzelmiş çirkinmiş ne fark eder ki, deli gibi sevmek ruhumuzda var. Deli gibi sevmek ruhumuzda var.
Gece heybelide mehtaba çıkar, kime yazılırdı şarkılar? Hangi ipek saçtan nem, gül dudaktan kahkaha dökülürdü? Niye kimse bilmezdi aşka düşenin halini? Ve aşık neden beklerdi bir teselli gönlündeki bin yaraya? Neden, nasıl, niçin, kim, kime, kiminle, kimden, niye, hangi ve nereden doğdu bu aşk? Sorular bitmiyor, yanıtlar yetmiyordu. Bütün bu soruların ve cevapların ayrıntılarını Aşk Sözlüğü kitabında yazan Sayın Nezih Kuley'in stüdyo konuğumuz. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz?
Teşekkür ederiz, sağ olun. Sizin Aşk Sözlüğü kitabınızın arkasıyla başladık.
Vallahi ben de arkasının bu kadar güzel okunduğunu ilk defa duyuyorum.
Siz güzel yazmışsınız, evet. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
Gerçekten müthiş bir sesiniz var ve çok da güzel okudunuz. Hakikaten etkileyici. Yani aşka başlarken böyle başlamak gerçekten müthiş oldu.
Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, Aşk Sözlüğü sizin son kitabınız. Evet. Onunla ilgili sizi stüdyomuza konuk ettik. Kitaptan alıntılarla dinleyicilerimizle paylaşacağız, alıntıları paylaşacağız. Şimdi neden ihtiyaç duydunuz böyle bir kitaba diye başlamak istiyorum.
Vallahi bir sürü nedeni var. Fakat ben de buna bir hepimizin bildiği bir şarkıyla cevap vereyim isterseniz. Bilir misiniz, Zeki Müren'in çok güzel bir şarkısı vardır. Saçlarıma ak düştü, sana at bulamadım. Gönüle uçmak düştü, bir kanat bulamadım diye başlar. Fakat onun ikinci dörtlüğü ise şöyle devam eder. Daldım sevgi seline, düştüm gönül eline. Bu sevginin diline bir lügat bulamadım. Bu sevginin diline bir sözlük bulamadım. Evet. Demek istiyor. Aslında şöyle, insanla aşk, insanları bütün diğer hayvanlardan ayıran temel bir duygu. Yani hiçbir aslan bir başka aslanla ilişki kuracağı zaman, ya bu aslanın saçları ne kadar güzel, saçlarından hangi kokular çıkıyor, gözlerinin derinliğine, yüzü ördeğe mi benziyor, yoksa saçları, zülüfleri nasıl falan diye düşünmüyor. Onların, bütün hayvanların ilişkisinde çok doğal bir şey var.
Fakat zaman dilde aşkın etkisi çok büyük diyebiliriz.
Dilde aşkın etkisi çok büyük tabii ki. Hem dilde bir etkisi büyük, hem zihinde büyük, hem gönülde büyük. Evet. Aslında insan aşkın bir başka biçimde yansıması, aşkın oluşturduğu bir şey ve belki de insanın bütün yaşamı boyunca geliştirdiği en güçlü duygu aşk. Yani o, şöyle düşünün, acaba bir televizyon filmi ya da bir televizyon dizisi içinde aşk unsuru olmasa izlenebilir mi? Bir savaş, bütün savaş filmlerine bakın mesela, aklınıza gelen, evet, en acı filmlerde bile eğer içinde bir aşk ögesi yoksa bu insanların hiçbirisi tarafından dikkati çeken bir şey değildir. Peki niye aşk sözlüğü? Yani aşkla ilgili bu kadar roman, evet, bu kadar hikaye varken niçin bir
ve
aşk?
İlk herhalde değil mi böyle bir sözlük bu anlamda?
Evet, bizden önce bir sevda lügatı diye, evet, 1915'lerde falan yazılmış bir kitap var, sevda lügatı. Çok kısa özet olarak benim kitabımdaki sözlüklerin üçte birini de içeren ama oldukça da o zamana göre çok başarılı bir çalışma sevda lügatı. Ben çok kapsamlı olan bir çalışmayı böyle bir kitapta toplamayı düşündüm. Aslında aşk dediğiniz şey binlerce sayfa tabii olabilir. Aşkla ilişkisiz olan herhangi bir şeyin olduğunu düşünmek bile mümkün değil. Zaten insanlar arasındaki aşkın bir başka boyutta da tartışıldığı, tasavvufu biliyoruz. İlahi aşk boyutu, evet, da var. Biz orasına girmedik. Biz insanlar arasındaki, hı-hı, aşkın sözlüğünü, evet, yazmaya çalıştık. Ve burada neden sözlüğe ihtiyaç var konusu çok önemli bir nokta. Şöyle ki, ben dilimizde kullandığımız bir sürü sözcüğün ya eksik bilindiğini ya yanlış bilindiğini fark ettim. Mesela örnek vermek gerekirse, benim kızım örneğin Amber'i bir taş zannediyormuş. Hı hı. Arkadaşlarımdan birisi Afet'i de sel zannediyormuş. Oysa çok kullanılan çok sayıda aşk sözcüğü dilimizde tam anlamlarıyla bilinmiyor ama bizim bütün edebiyatımız aşk üzerine kurgulanmış. Hem divan edebiyatımız, hem halk edebiyatımız, hem de günümüz edebiyatı. Çünkü sevgi ve aşkı anlatmayan bir duygunun insanlar tarafından dinlenilir bir tarafı bile pek fazla yok.
Yani o zaman Türkçenin bir aşk dili var diyebilir miyiz?
Aşkı en iyi anlatacak dil Türkçe diyebiliriz.
Diyebiliriz.
Evet. Çünkü Türkçe, ben bunu yazmaya başladığımda, bu işi düşünüp planlamaya başladığımda bir şey fark ettim ki aslında aşk olmasa şiir olmazdı. Şiir olmasaydı da aşk olmazdı. Çünkü şiir insanın karşı taraftakiyle duygularını simgeler kullanarak en çabuk anlatabileceği şey şiir. Şiirin içindeki her sözcük de aşkı ifade ediyor. Şimdi peki aşk sözlüğü dediğimiz bu sözlüğümüzde ne kadar kelime var? Burada 160'a yakın sözlük var. Evet. Ve bu sözlüklerde de bir sınıflama yapabiliriz mesela. Nasıl yapabiliriz?
Nasıl? Evet.
Şöyle yapabiliriz. Mesela neler olur? Bir gerçek sözcükler var. Mesela sevgilinin dudakları. İnsanın o dudaklara yazılmış şeyler var. Mesela diyor ki Karacaoğlan, lebi şeker diyor. Mesela dudakları şeker gibidir. Dudaklar aynı zamanda kirazdır.
Evet.
Yanaklar elmadır. Şimdi dolayısıyla insanlar sevgilinin yüzündeki bu mesela vücut şeyini, insanın boyuna yazılmış şiirler var mesela. Genel olarak sevgilinin boyu Selvi gibi olur.
Evet.
Elif mesela sevgilinin boyunu anlatır.
İfade eder. Evet.
Dolayısıyla Elif'in hem sevgiliyi tek başına ifade ettiği durumlar da vardır ama tek başına bakıldığında böyle düzgün, hiç kimseyle ilişkisi olmayan tek bir harf gibi ele alındığında sevgilinin boyunu
evet.
ifade eder.
O zaman Sayın Nezih Kuley'in bu çok uzun süre de ortaya çıkan bir kitap olmuş herhalde.
Evet,
mi?
Ben bunu 3 sene çalıştım aslında. Çok şöyle yani kaynakçıya da baktığınızda görürsünüz doktora tezleri var. Yaklaşık 30'a evet. yakın doktora tezi ve bunun dışında da bir o kadar kitabından yararlanarak yazılmış bir kitap bu. Ama burada tabii ben şöyle bir şey yapmak istedim. Bizim dünyamız çok kararıyor. Bütün dünya iki şeyin kıskacı altına girdi. Hı hı. Bir tanesi teknoloji. İnsanlar yoğun teknolojiyle birlikte artık güzel şeylere zaman ayıramaz duruma geldiler. Televizyonlar, bilgisayarlar, cep telefonları insanları daha sıkıcı bir ortama doğru itiyor. Bir bu var. Bir de savaş bütün dünyanın üzerine kabus gibi çöküyor. İnsanlar ölüyorlar. Böyle bir durumda karşı. İşte bu sıkıcı ortamda aslında insanın özüne dönmesi, hı hı. karşı cinsi sevmesi, severken de binlerce yıllık bir birikimi taşıyarak sevdiğini bilmesi. Yani biz aslında şimdi kalem kaşlı derken bu kalem kaşlıyı bizden önce Fuzuliler de söylemişler, Karacaoğlanlar da söylemişler, Dadaloğulları da söylemiş. Demek ki insanların sevgilisini kaşlarını kaleme benzetmesi önemli bir şey. Biz mesela bazı isimleri, örneğin kızlarımıza Ebru adı koyuyoruz değil mi
evet.
şimdi? Ebru. Ebru aynı zamanda kaş demek.
Hı hı.
Yani ama şimdi tek başına bugün kimse kızına kaş adı koyar mı?
Evet.
Koymaz. Ama Ebru dediğimiz zaman koyuyoruz. Çünkü o kaşın sevgilinin kaşı olduğunu anlıyoruz bir zaman Ebru dediğimiz zaman. İnsanlar bütün bu sevgilinin özelliklerine çok değişik anlamlar yüklemişler. Mesela Gamze. Hem sevgilinin bakışını simgeler hem de yanaklarındaki şeyi simgeler. Çukuru.
Çukuru.
Ve mesela aşık o çukura düşer kaybolur. Düşünebiliyor musunuz? Ve aşığın bu derece sevgilinin yüzünde mesela aşık sevgilinin yüzüne hayrandır. Çünkü sevgilinin yüzündeki her şey bir meyveye benzer.
Peki şimdi geçmişten günümüze evet. Geldiğimizde tüm bu aşkları evet. görüyoruz. Ama günümüz aşklarında da aynı şeyleri söyleyebilir miyiz? Örneğin literatüre yani sözlüğe yeni sözcükler girecek mi
çıkıyor tabii
acaba?
Yeni şairlerin yaratıcılıkları var tabii. Onlar da
var mı?
Hem var hem de çok yanlış bir kanı var. Şöyle şimdi bizim kuşaklarımız şey zannediyorlar. Yeni kuşak okumuyor. Diye.
Okuyor. Mesela eskiden.
Aynı aşk acısını çekiyorlar mı acaba diyor. Bence çekiyorlar. Ben mesela evet çünkü şöyle teknolojinin ilerlemesi ya da modernizasyonun artması insanın içindeki duyguyu ve özündeki duyguyu yok etmiyor.
Yok etmiyor ama bakışlar mı değişti? Örneğin bir Türk sanat musikisi şarkısı Bir Bahar Akşamı Rastladım Size, Sevinçli Bir Telaş içindeydiniz. Derinden bakınca gözlerinize neden başınızı öne eğdiniz? Şimdi sevgiliden ayrılmış
evet.
ama bu kadar incelik ve sizli bir ifade var. Ama şimdi sevgilisinden ayrılınca Allah belanı versin gibi şarkı yapabiliyor.
Belki o zaman da öyle söyleniyordu ama şairler ve besteciler tabii bunu böyle yapmıyorlar. Şimdi şairler, besteciler toplumun biraz böyle süzülmüş bir kesimi. Şimdi bile şarkıları yazarken şu anda yazılan bestelerde bile bu kadar hoyratça bir söz. Şöyle bir şey var tabii. Ama gene de bakın çok ilginç. Bağdat örnek alalım, evet, değil mi? Bağdat. Bağdat işte aşkın, sevginin diyarı falan. Bütün bu Bağdat'la ilgili bir sürü Fuzuli'nin yazdığı şair,
Bağdat,
falan şarkılar biliriz. Ama bizim en son modern şarkılarımızdan bir tanesi de ben dünyanın en büyyük aşığı olabilirim. Çünkü Bağdat'ı gözü kapalı bulabilirim, evet, diyor. Yani Bağdat olgusu günümüze kadar İstanbul'da öyle. Evet. Yani kız sen İstanbul'un neresindensin de var. Evet. Şu anda İstanbul'un bütün semtlerini sevgilisine benzeten evet, insanlar da var. Şimdi tabii ki şöyle, bütün her şey geçmişten süzülerek geliyor. Bunları annesinden duyuyor insanlar, anneannelerinden duyuyorlar bu şarkıları. Benim 23 yaşında Türk sanat müziği hayranı olan bir arkadaşım var mesela.
Evet.
Ellere uzak dur, bana yakın gel gibi şarkıları çok böyle içten söylüyor ama çok genç, hı hı, birisi. Çünkü duygular taşınıyor. Evet. Sadece duygular sözle de taşınmıyor, duygular kuşaktan kuşağa da taşınıyorlar. Dolayısıyla aşk bu kadar böyle, örneğin sabah yeli, seher yeli. Seher yeli hepimizi biliriz. Peki eskiden ne denirdi seher yeline? Bağdı sabah. İşte Bağdı sabahda mesela Fuzuli'nin söylediği şeyler var. Bağdı sabah ile ilgili mesela. Yalnızlığını Bağdı sabah ile.
Siz bu sözlüğü oluştururken neye göre seçtiniz? Çünkü çok ciddi bir çalışma ama seçerken nelere dikkat ettiniz?
Yani şöyle bir şeye baktım ben aslında. Şu anda sözlükte 160 tane kelime var gibi, hı hı, gözüküyor ama aslında 500 şey var, kelime var. Niye diyeceksiniz, sözlük var. Örnek vermek gerekiyorsa şöyle hemen, örneğin elbise.
Evet.
Elbiseyi anlatıyorum ben. Ama hı hı, aynı zamanda elbisenin karşılığı olan cami, don, fistan, libas gibi sözlükler de bunun içerisinde, evet, yer alıyor. Dolayısıyla bu yaklaşık 500'den fazla bir sözcüğü içeriyor. Bu açıdan da evet, çok önemli bir şey. İnsanın gönlü, kalbi, her şeyiyle aşkı yaratan bir şey. Dolayısıyla sözcük, şimdi tabii bu sınıflandırmayı yaptık ama zamanımız olduğu için anlatamıyoruz. Bir gerçek şeyler var demiştim. Bir de insanların o gerçek şeyleri benzettikleri dış olaylar var, olgular, hı, var. Örneğin kuşların aşk içinde bir önemli yeri var. Bazı kuşlar erkek, bazı kuşlar dişileri, kadınları simgelemişler. Örneğin kartal erkeği simgelemiş, kuğu da bayanı simgelemiş. İşte ördek bayanı simgelemiş, işte baz erkeği simgelemiş. Ama başka bir şey var. Mesela bunlar bizim günümüze yansımışlar. Kuğuya benzediği için kadınlar beyaz elbise giyiyorlar gelinlik olarak. Erkekler de kartala benzedikleri için siyah elbise giyiyorlar. Yani aslında olay sadece şey değil. Yani olay çok kapsamlı.
Evet.
Bütün doğayla bütünleşik. İnsanın aşkı sadece iki cinsin aşkı değil.
Değil.
Doğanın, rüzgarın, her şeyin aşkı ya.
Sizin aşk sözlü kitabınızda bunların hepsini bulabilecekler. Devamı gelecek mi?
İnşallah. Önce bence bunu ansiklopedik bir aşk sözlü yapmamız
bence
lazım.
Bence de,
evet, yani ansiklopedik yapmamız lazım ki.
Evet. Evet. Şimdi şöyle bir açalım. Bakalım hangi sayfa denk gelecek. Orayı dinleyicilerimize paylaşalım. Evet. Evet. Şöyle açtım. Menekşe geldi. Genevşe ve Menevşe
olarak da kullanın. Evet,
evet, isimleri.
Siz okuyun, çok güzel okuyorsunuz şiirleri.
Çok teşekkür ederim, sağ olun. O zaman çok sevilen bir halk türkümüzü hatırlayalım, bölümü var. Menekşe kokulu yârim, kime arz edeyim halim? Elimden aldılar yârim, menekşesi biçim biçim, ölürüm yar senin için, bir buğse ver başın için. Evet.
Evet.
Ve bu türkümüz aynı zamanda
türkümüz,
Anadolu,
evet,
türkümüz. Daha böyle niceleri var.
Evet.
Bütün çiçek,
bütün çiçekleri, bütün kuşları, sevgilinin bütün güzellik unsurlarını sözlükte bulabilir dinleyicilerimiz.
Evet, sözlükle ilgili daha çok konuşacağımız şey var belki, evet, ama süremizin sonuna geldik. Hatta aştık bile. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben de çok teşekkür ediyorum.
İyi ki tanıştırdınız bizi aşk sözlüğüyle.
Sağ olun.
Devamını bekliyoruz.
İnşallah.
Sizi de yine stüdyomuzda görmekten mutlu olacağız.
Ben
sağ
de
olun,
çok mutluyum.
Var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, yazar Sayın Nezih Kuley'in Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz konuğumuza. Thank you.
Gönlümün güneşi sensin İzmir'im. Kordonun büyüsüne yedi düvel aşık. Gözümün bebeği canım İzmir'im. Kordonun büyüsüne yedi düvel aşık. Gözümün bebeği canım İzmir'im. İzmir'de bir gün batımı ne hoş olur salınarak. İzmir'de bir gün batımı kordonla dolaşarak. Oynaşır körfezde mavi dalgalar. Süzülür üstünde özgür martılara. Bağrımda bin bir güzellik saklar. Gözümün bebeği canım İzmir'im. Bağrımda bin bir güzelliği saklar. Gözümün bebeği canım İzmir'im. Karşıya kadar hep dolaşayım. Kadife kaleden hayran bakayım. Seni veren Allah'a kurban olayım. Gözümün bebeği canım İzmir'im. Seni veren Allah'a kurban olayım. Gözümün canım İzmir'im. İzmir'de bir gün batımı ne hoş olur salınarak. İzmir'de bir gün batımı kordonla dolaşarak. Oynaşır körfezde mavi dalgalar. Süzülür üstünde özgür martı. Güzelliği saklar. Gözümün bebeği canım İzmir'im. Bağrımda bin bir güzelliği saklar. Gözümün bebeği canım İzmir'im.
Türkiye'de saatlerimiz 15.27'yi gösteriyor sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri ve bir telefon konuğumuz var. Tarihçi yazar, Kültür, Tarih ve Entegrasyon Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Doktor Sayın Latif Çelik telefon hattımızda. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhabalar efendim.
Evet, İkinci Dünya Savaşı'nda Alman ve Rus ordularında savaşan Türklerin durumunu gün ışığına çıkaran bir kitap yazdınız. İkinci Dünya Savaşı'nın Kayıp Türkleri adlı kitabınızla ilgili söyleşmek istedik sizinle. Şimdi önce kitabın adından başlayalım isterseniz. İkinci Dünya Savaşı'nın kayıp Türklerinden. Çünkü hiç bilinmeyen bir yönüyle bakıyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'na. Başka bir boyuttan bakıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz?
Öncelikle İkinci Dünya Savaşı tarihçilerin, edebiyatçıların ya da bilim adamlarının önünde sanki bir sadece Rus-Alman karşılaşması gibi yer almıştır. Oysa bu savaşta Kızıl Yıldız'dan kaçıp Gamalı Haç'a sığınan ama umduklarını bulamayan ya Alman kaybı ya da Rus kaybı olarak kayıtlara geçen yüz binlerce Türk'ün izini ortaya koymaya çalıştık. İstedik ki bu insanlar isimleri, idealleri, onurları ile tarihte yer alsınlar. Bu dünyadan göçüp gidenlerin en azından Alman kaydı ya da Rus kaydı hanesine yazılsalar bile Türkçe konuştuklarını, Türkçenin değişik lehçelerine hakim olduklarını, ideallerinde kendi bağımsız bir Türkistan devletini kurmak istediklerini, bunların içerisinde Kırım Tatar Türklerinden Azerilere, Türkmenlerden Özbeklere, Kırgızlardan Kazaklara, Hazar'ın kuzeyindeki birçok Türk boyunun da bunların içerisinde mensup olduğunu özellikle bilinmesi için bu kitabı yazdık.
Evet. Tabii efendim, belgeleri var mı tüm bunların? Belgeleri var mı tüm bunların?
Tabii. Yani özellikle Alman arşivlerinden çalıştık. Dönemi kayıt altına alan İngiliz yazarlar var ama çoğunluğu Bundesarşiv'den, Federal Arşiv Dairesi'nin resimleri, isimleri, kayıtları, hangi cephelere gönderildiklerini daha çok oralardan ortaya koymaya çalıştık.
Ne kadar zamanda ortaya çıkardınız kitabı efendim?
Bu kitap bizim için bir 3 yıllık bir zaman dilimine yayıldı. Zaman zaman çok zor diye bıraktığımız zamanlar oldu. Ama hiçbir zaman ortaya koymaya kararlıydık. Yılmadık. Almanya'nın birçok yerine dağılmış belgeleri, hatta olayın son anlarını yaşayan, oldukça ileri yaşlara gelen canlı tanıklarını veya ikinci nesil çocuklarını ve onlardan arta kalan derneklerden, arşivlerden ve ciddi anlamda da Alman Dışişleri Bakanlığı arşivlerinin İkinci Dünya Savaşı Nasyonal Sosyalist dönemi yazan kayıtlardan
tabii efendim, bu uzun zamandır Almanya'da, yurt dışında yaşıyor olmanızın getirdiği bir kolaylıktı. Orada yayıncılık yapıyorsunuz. Bunun da avantajı oldu galiba.
Elbette. 1980'den beri yurt dışındayım. Şu an 3 ayrı gazeteyi yönetmekteyim. Ama bu kitap tamamen bir bilimsel çalışmadır ve kaynaktır. 600'e yakın kaynaktan faydalanarak önemli bir bölümü Alman kaynağı ama az sayıda olsa tabii ki Türkiye'den bulduğumuz kaynaklar da var. Canlı şahitlerin bazılarını Manisa'da, Adana'da ve Konya'da kendileriyle görüştük. Almanya'da yaşayanlar vardı. Onlardan geriye kalan ya da dönemi kayıt altına alan Türk kayıtlardan da burada faydalandık.
Evet, şimdi pek çok zorluklarla karşılaştık ve zaman zaman bıraktık dediniz. Neydi o karşılaştığınız zorluklar efendim?
Şöyle, yani zamanı geçmiş. Bu zaman geçen zaman içerisinde unutulmuş. Zaten bir de popüler tarihçilikte bu konu Alman-Rus karşılaşması olarak yer aldığı için herkesin ilk anda bildiği, yani Türkiye bu savaşa girmedi ki deyip kestirip atılan bir olguyla karşı karşıyaydık. Oysa Türkiye'nin girmediği tarihte ilk etapta Doğu Avrupa'da Hitler ile Stalin ordularının karşılaştığı alandaki askerlerin çok önemli bir bölümünün Türk asıllı olduğu, bunlara Alman savaş propagandası olarak Türkiye'nin de Almanya'nın yanında savaşa girdiği şeklinde atılan bildiriler, yönlendirmeler, savaş propagandalarının etkileriyle bu insanların çok önemli bir bölümünün Türk olduğu Almanlar tarafından ilk anda fark edildi. Oysa Rusya tarafında sadece Almanların hızını kesebilip o ana kadar tarihin en büyük makina savaşı ya da demirlerin çarpışması der İngiliz yazarlardan bazıları buna, tarihin en kanlı bu teknoloji savaşının önüne atılan Türk asıllı insanlardı. Bazı Rus tarihçiler buna Türkistan bölgesinden 3 milyona yakın Türk asıllı genç cephelere gönderildi der. Bu gençlerin elbette birçoğunun izi bulunmadı. Ama şu bir vaki ve şu gerçek ki Türkistan asıllı askerlerin birçoğu gerek Alman propagandasına kanarak gerekse başka çareleri olmadığı için ilk etapta kitleler halinde Almanya ordularına teslim oldular. Ama bu teslim olmanın sonunda cephenin arka gerisine götürülürken Almanya işlerine götürülen bu askerler kayıt kabul komisyon merkezlerinden geçti. Bunların kim olduğu kayıt altına alınırken önemli bir bölümünün Müslüman olduğu görüldü. Sovyetler Birliği'nin Orta Asya havzasında yaşayan Müslümanlar kimlerdi? Türkçenin ve Türklerin değişik boylarından ve lehçelerinden insanlardı. Bunların lejyonlara alınmaları, Alman ordusu için savaşmaları, bunların savaş gücünden faydalanmaları için Türkiye'nin de perde arkasından yönlendirmeleri oldu. Bu kayıp Türkler ileriki yıllarda Türkistan lejyonları olarak ortaya çıktı.
Ne kadar kayıp Türk vardı efendim?
Ne kadar? Kayıp şu an bizim tespit edebildiğimiz Bay Mirza Hayit'in bilgilerine göre 250 bin civarında. Ama bunun aşağı yukarı iki kat fazla olması mümkündür. Bunlar Almanya toprakları içerisinde ya da Almanya'nın işgal ettiği bölgelerdeki cephelerde hayatını kaybeden insanlardır. Almanya savaşı kaybedince Almanya'ya destek olanlar 5 defa daha fazla kaybetmiş oldular. Ve ondan sonra bunlardan yer altına inenler, Fransa, İngiltere hatta Amerika'ya kadar uzananlar, fırsatını bulup Türkiye'ye gelebilen aileler oldu. Ama bu kayıp Türkler hiçbir zaman Türkistanlı askerlerden de Türk asıllılardan da şu kadar kayboldu diye, hayatını kaybetti diye, savaşta ölen var diye hiçbir zaman yer almadı. Bunlar Alman kaybı ya da Rus kaybı olarak yer aldı. Savaşın sonunda ise bunları çok daha değişik bir tehlike bekliyordu. Herkes pasaportunu taşıdığı ya da kimliğini taşıdığı ülkeye gidecek denince bizim Türkistanlılar bu sefer Almanlardan alınıp Rusya'ya geri iade edildi. Bu iade edilmede de bunlar ömür boyu vatan haini olarak damgalandılar. Oysa bunların geldiği yerde ilk etapta Almanya'ya sığınırken ülkelerindeki durum dünya tarafından tamamen bir karanlık perde arkası olduğu için hiçbir zaman bilinmedi.
Evet
efendim. Almanya ile Rusya arasında.
Evet, çok kapsamlı, çok detaylı bir çalışma olmuş. Emeğinize sağlık. Detayları daha da fazla merak ediyorlarsa dinleyicilerimiz kitabı alıp edinip okuyabilirler. Türkiye'ye geldiğinizde de sizi stüdyomuzda ağırlayıp daha detaylı konuşmak isteriz. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel çalışma, böyle bir kitapla bizleri buluşturduğunuz için Sayın Latif Çelik. Hoşça kalın diyoruz başkente.
Evet, size teşekkür ediyorum. TRT geçmişin tarihini günümüze tanıtmada yardımcı olduğu için ayrıca bir teşekkür hak ediyorsunuz.
Teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, tarihçi yazar Doktor Sayın Latif Çelik Hayatın Sesleri'nin stüdyo telefon konuğuydu. Teşekkür ediyoruz konuğumuza.
Aldım sümbül bir akkan ohuz, Mavrova'dan aldım sümbül bir akkan ohuz. Al beni pres harmore sümbül yanında uyut. Al beni pres harmore sümbül yanında uyut. Etme beni, gel yanıma, gir canıma, ailetme beni. Yedi da seni, mapusta yatsam saracağım seni. Yedi da seni, mapusta yatsam saracağım seni. Çıktın sümbül üç gün eğlendin. Mavrova'dan çıktın sümbül üç gün eğlendin. Üç günün içinde sümbül kimi beğendin? Üç günün içinde sümbül kimi beğendin? etme beni. Gel yanıma, gir canıma, ailetme beni. Yedi dasını mahpusta yatsam alacağım seni. Yedi dasını mahpusta yatsam saracağım seni. Yedi dasını mahpusta yatsam alacağım seni. Yedi dasını mahpusta yatsam saracağım seni.
Masaldır bunun adı, dinlemekle çıkar tadı.
Ve sevgili dinleyenlerimiz, masal başlıyor köşemizde. Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümünden masal anlatıcısı sevgili Berfin Sıla Kepez bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, bugün hangi masal başlıyor acaba?
Bugün yine bir Anadolu masalı olan 40 Yalan masalı bizlerle olacak. Önce yine dilerseniz masallara bizi hazırlayan, masalların birer yalan olduğunu anlatan tekerlemeyle başlayalım.
Masal başlıyor.
Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler cirit oynarken eski hamam içinde. Dırıltı mıydı, mırıltı mıydı? Raftan fincan düştü, kırıldıydı. Hem de ne fincan ya? Dedemin dedesinin dedesinden kalma, kulpu kırık, kenarı yok. Şu ahım şahım fincan. İşte o fincan. Kim bilir kimlere kaldı? Geçtikçe zaman. Zaman geçe dursun. Bir zamanlar bir ülkede bir padişah yaşardı. Sarayı da kendisi gibi gösterişliydi. Fakat hayat bu. Zaman geçti ve padişah bir gün ansızın hastalandı. O zamanlar hayatı biraz daha fazla sorgulamaya başladı. Geçmişi gözünün önünden geçti, yaşadıkları, yaşamadıkları. İçinden söylendi. Bir varmış, bir yokmuş dedi. Ve padişahın 3 oğlu vardı. 3 oğlunu hasta yatağında içeriye çağırmak istedi. Önce büyük oğlunu çağırdı. Büyük oğlunu çağırdı ama diğer oğulların arasında bir kavga başladı. Acaba onları da yanına çağıracak mıydı? Ya da onlara mal, mülk, servet paylaşacak mıydı? Kardeşler babasının hastalığını bir kenara bıraktılar. Malın, mülkün, paranın peşine takıldılar. Büyük oğlan içeri girdi. Ve babası. Seni öven, pohpohlayan ve sana 40 yalan söyleyen adamla sakın konuşup dost olma evladım dedi. Büyük oğlan önce anlam veremedi. Ama babasıydı. Peki babacığım, haklısın dedi ve baba ona bir sandık dolusu altın ve bir tane de at verdi. Son kez elini tuttu. Gözlerinin içine baktı ve ona resmen veda etti. Aradan zaman geçti. Kardeşler birbirleriyle bu sefer biraz kavga etmeye başladılar. Çünkü sadece büyük oğlunu yanına çağırmıştı. Ama bu padişah öyle bir babaydı ki evlatlarının arasında hiçbir zaman ayrım yapmazdı. Ve zaman geçti, ortanca oğlunu yanına çağırdı. Ona da sana dedikodu yapan ve 40 yalan söyleyen adamla sakın konuşup dost olma dedi ve bir tane yular verdi. Fazla öven ve fazla dedikodu yapan iki adamla aslında uyarmış oldu. Geldi küçük oğlana. Küçük oğlan içeri girdi. babayla son kez bakıştılar. Belli ki padişah ölümünü, bu diyardan artık hangi diyara göçeceğini bilmezdi ama gideceği kesindi. Ve ondan da şöyle bir istekte bulundu. Kin ve intikamla konuşup 40 yalan söyleyen adamdan uzak dur oğlum. Bu 3 adamı sakın sarayın içine sokmayın dedi. Ve zaman geçe dursun. Zaman geçer, insanlar geçer, mekanlar geçer. Her şey geçer. Tüm dertler de geçer. Yaşamışlıklarımız da geçer. Ve padişah da işte bir gün ansızın öylece geçiverdi bu dünyadan. Küçük oğluna verdiği bir üzengi, ortanca oğluna verdiği bir yular ve diğer oğluna verdiği bir at. Ellerinde sadece bu vardı. Ha, bir de bir sandık dolusu altın. Artık babaları yoktu. Ve zaman geçti. Babalarının nasihatini unuttular mı, unutmadılar mı bilinmez ama. Bir gün büyük oğlanın karşısına bir adam çıktı. Bu adam soytarının biriydi. Soytarı, eski zamanların soytarısını hepimiz biliriz. Adam çıktı büyük oğlanın karşısına ve şarkı söylemeye başladı. En iyisi, en güzeli hep sensin. Baban beni doyururdu, neredesin? Kardeşlerinden en iyi tek sensin. Sen şöyle güzelsin, böyle güzelsin. Diğer kardeşlerinden çok çok çok daha iyisin. Sen var ya en iyisin. Böyle derken büyük oğlan birden bu övgülere kapılıverdi. Ve adam söyledi. Baban beni doyururdu. Sen en iyisin. Hatta babandan bile daha iyisin. Kardeşlerini saymıyorum bile. Beni de yanına alsana saraya. Beni de doyur. Hem padişahın namına da bu yakışırdı. Ve büyük oğlan birden babasının nasihatini unuttu ve bu övgülerin, pohpohlamaların peşine takıldı. Ve soytarının dediği gibi adamı alıp saraya geldiler. Ve aradan yine zaman geçti. Sıra ortanca oğlandaydı. Ortanca oğlanın karşısına da bir dedikoducu adam çıktı ki, ay görmeniz lazım. O da başladı şarkısını söylemeye. O bunu dedi, şu onu dedi. Padişahlık hakkınız, herkes delirdi. Ve başladı anlatmaya. Bilir misiniz? Bence padişahlık en çok size yakışır. Yani ben bilmem ama abileriniz, küçük kardeşiniz, hatta halktan bazı insanlar bile en çok sizi uygun gördüler. Ve ben bu dedikodulardan çok sıkıldım. Ben dedikodu yapmayı da sevmem ama yine de söylemek istedim size. Dilerseniz beni sarayınıza alabilirsiniz. Böylece size tüm olup biteni anında haber edebilirim. Dedi ve ortanca oğlan da buna kandı. Böylece babasının nasihatini da unutmuş oldu. Ve gelelim küçük oğlana. Küçük oğlanın karşısına da bir ikinci adam çıktı. İkinci adam başladı şarkısını söylemeye. Benim kalbim kırıldı, lütfen yardım et. İntikam için geldim, lütfen yardım et. Küçük oğlan sordu, ne oldu, senin kalbini kimler kırdı? Ve ikinci adam başladı ona yapılan kötülükleri anlatmaya. Bir yandan ağladı, bir yandan zırladı, kötülükleri anlattıkça aslında adamın kalbi taşlaşmaya başlamıştı. Onlara öyle kinlenmişti ki intikam duygusuyla yapamayacağı hiçbir şey yoktu. Biraz da kendisini acındırdı ve küçük oğlan da bu ikinci adamı saraya aldı. Ve böylece padişahın uyarmış olduğu 3 adamı da saraya almış bulundular. Yediler, içtiler, keyiflerine diyecek yoktu. Ama bir zaman geçti ki ellerinde, avuçlarında hiçbir şey kalmamıştı. Ne kadar acı. Ve bir gün büyük oğlan düşündü. Elimde bir tane at var. Bunu satmak zorundayım dedi ve çıktı yola. Tam yola çıkacakken onu soytarı durdurdu. Ve dedi ki, bu atı satıp ne yapacaksın? Gel bana 40 yalan söyle, ben sana altın vereyim. Büyük oğlan durdu, düşündü. İyi ama ben yalan söylemeyi bilmem ki. Hem yalan söylesem de sen bana neden altın vereceksin ki? Derken bu konuşma çoğaldı, karmaşa her yeri kapladı. Halkın kulağından kulağına zıpladı. Derken soytarı atı aldı ve kaçtı. İşte o gün atı da kaybetmişlerdi. Sonra ortanca olan böyle olmaz dedi. Ve elinde bir yular. Bunu satmaya gitti. Satmaya giderken yine karşısına kendi aldığı adamı, yani dedikoducu olan adam yine aynı şeyi söyledi. Gel bana 40 yalan söyle, ben sana altın vereyim. Ortanca oğlan düşündü. O da yalan söyleyemezdi. Ben dedi neden yalan söyleyeyim ki sana? Hem zaten beceremem de. Derken yine dedikodu gibi kulaktan kulağa yayıldı ve tam bu sırada dedikoducu yuları aldı ve kaçtı. Babalarının bildiği bir şey vardı belli ki. Aradan zaman geçti. Bu böyle olmazdı. En sonunda küçük oğlan. Küçük oğlan elindeki üzengiyi satmak için yollara koyulduğunda genci karşısına geldi ve yine aynı şeyi söyledi. Gel bana 40 yalan söyle, ben sana altın vereyim. Ama küçük oğlan da planlar alt üst oldu. Çünkü küçük oğlan diğer kardeşlerine göre daha akıllıca yaklaştı. Olan biteni genciye anlattı. Aslında babalarını dinlemeleri gerektiğini ve onun namının yürümesi için eğer diğer iki adamı, atı, altını ve yuları getirmezlerse üçünü de zindana atacağını söyleyince Kinci korktu. Ve işte o gün Kinci soytarıyı ve dedikoducuyu da yanında getirdi. Atı, altını, yuları, üzengiyi de oğlanlara verdiler. Acaba böyle insanları gerçekten korkutarak mı uzaklaştırmak gerek? Sevgiyle mi? Susarak mı? Ders vererek mi? Bilinmez ama o gün gökten 3 elma düştü. Biri masal kahramanlarımızın başına, biri masal severlerimizin başına, biri de anlatanın başına.
Teşekkür ediyoruz sevgili Berfin Sıla Kepez. Dinleyicilerimizi düşünceleriyle baş başa bırakalım ve bugün için de sana çok teşekkür edelim. Bu güzel masal için haftaya yine birlikte olacağız.
Görüşmek üzere.
Evet sevgili dinleyenlerimiz, Hayatın Seslerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz bugün de. Feray Uzgür, Şenay Vaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi ve ben Nilgün Doruk sundum. Pazartesi günü 15 haberleri sonrasında görüşelim diyoruz yine başkentte. Hoşça kalın, iyi hafta sonları. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Bilecik 25 yıl. Ben buna. Size dayanıklı cam.